Birinci ayrım. Bu kitap Gethem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Ölüme Eş. Yazarı Bernhard Eichner. Özgün adı Totenfrau. Çevirmeni Çiğdem Canan Dikmen. Türü polisiye. Doğan kitap 1. baskı Ocak 2021. ISBN numarası 978-605-09-8005-9. Bu kitap 287 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Aralık 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Aşk için, intikam için neleri göze alırsın? Bloom'un son 8 yıldır harika bir hayatı vardır. Cenaze işlerine bakan bir şirketi, tatlı küçük kızları, aşık olduğu polis kocası ve geçmişten gelen korkunç bir sırrı. Ancak bir vurkaç olayı bu hayatı paramparça eder. Kocası Mark'ın ani ölümüyle yıkılır Bloom. Mark'ın odasını toplarken bulduğu konuşma kayıtları onun bir araştırmaya giriştiğini gösterir. Kısa zaman sonra Bloom kocasının ölümünün kaza olmadığını, onun öldürüldüğünü öğrenir. Bloom Mark'ın neden öldürüldüğünü bulacak ve suçları uygun gördüğü şekilde cezalandıracaktır. Ölüme eş, dili, temposu ve giderek artan gerilimiyle unutulmayacak bir polisiye. Bernhard Eichner, Innsbruck, Avusturya'da yaşayan ödüllü bir yazar ve fotoğrafçıdır. Kitapları 12 dile çevrilmiştir. Ölüme eş, polisiye üçlemesinin ilk kitabıdır. Ve bir uçuruma uzun süre bakarsan, uçurum da senin içine bakar. Friedrich Nietzsche. 8 yıl önce. Yukarıdan her şey görünüyor. Deniz, yelkenli ve onun teni. Güvertede çıplak bir kadın, güneş parıldıyor, her şey yolunda. Öylece yatıyor, yukarıya bakıyor. Gözleri açık, sadece o ve gökyüzü, bulutlar. Burası ailesinin 20 yıl önce satın aldığı bu yelkenli, dünyadaki en güzel yer, bir mücevher, Trieste limanında yuvalanmış bir inci, uçsuz bucaksız göğün altında, başka hiç kimsenin olmadığı yerde, su üstünde yaşamak. Dört bir yanında sadece su, kulaklarında müzik ve göbek deliğinde biriken ter, başka hiçbir şey yok. Trieste'den Kornati adalarına doğru 3 gündür denizdeler. Aceleleri yok, yapacak hiçbir şey de yok. Ailesiyle çıktı, ne çok tatil var. Annesiyle babası 70'lerine geldiler bile. Güneşten yanmış, kırış kırış olmuş, tutkulu yelkenciler ikisi de. Her daim teknede, denizdeler çocukluğundan beri. Çocukken mayo veya bikini giyerdi, hiç çıplak olmazdı. 2 saat önce soyundu, kremlenmeden uzandı. Güneş onu yaksın, bulunduğunda teni feryat etsin istiyor. Çıplak olmak istiyor, nihayet çıplak. Ona bunu yasaklayacak kimsecikler yok artık. Baba yok, anne yok. Tek başına teknede, göğüsleri, kalçaları, bacakları, kolları. Dudaklarında bir tebessüm ve bedeni usulca eşlik ediyor müziğe. O anda olmak istediği tek yerde. 3 saat daha öylece uzanacak, gerinecek, yayılacak, yazı içine çekecek. 3 saat boyunca ya da 4. O ikisi nihayet batana dek, çığlıklarını kesene dek, yukarıya su sıçratmaya son verene dek, nihayet susana dek, sonsuza dek. Öğle vakti. Dugi Otok adasının önü kıpırdamıyor. Uyuyakalmış, hiçbir şey duymadığını, müziğin çok yüksek olduğunu, güneşin onu bitkin düşürdüğünü söyleyecek. Tüm soruları yanıtlayacak. Onlarla konuşmaktan ve istedikleri cevapları vermekten kaçmayacak ve ağlayacak. Ne gerekiyorsa her şeyi yapacak. Sonra, şimdi değil, Şimdi sadece gökyüzü var üzerinde. Resimler çiziyor parmaklarıyla gökyüzüne, daireler çiziyor, yazılar yazıyor maviliğe. Geleceğini resmediyor, yalnız olacağı yeni hayatını hayal ediyor. Artık ona ait olan şirketi. Her şeyi değiştirecek, modernleştirecek, orayı yeniden zirveye taşıyacak, her şeyi idare edecek. Bunu kendisi yapacak, Hagen değil. Tekneyi Trieste'ye geri götürecek ve yeni bir başlangıç yapacak. Her yanı ter içinde, çıplak olmanın tadını çıkarıyor. Artık ebeveyninin ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini söylemesine müsaade etmeyen yetişkin bir kadın. ''Soyunmayacaksın Brünnhilde, bizim teknemizde olmaz. Biz yaşadığımız sürece bizim kurallarımız geçerli Brünnhilde.'' ''Artık değil, artık kural yok. Bundan böyle kuralları bizzat koyacak, tek başına. Artık emirler yok, yasaklar yok.'' Soyundu, güvertede uzanıyor ve vücudunu rüzgara teslim ediyor. Neyi var, neyi yoksa bir bayrak gibi rüzgarda dalgalanıyor, güneşte çiçek açıyor. Mutlu, yalnız olduğu her dakika daha mutlu. Brünnhilde Blum, 24 yaşında. Hagen ve Hertha Blum'un kızı, evlatlık. 3 yaşındayken çocuk esirgeme yurdundan aldılar onu. Bir evcil hayvan gibi yetiştirdiler. Kendilerinin yolundan gitsin diye bu yaşa getirdiler. O Hagen'in son umuduydu. Aile şirketi ayakta kalmalıydı. Ne pahasına olursa olsun. Evlat edinebildikleri sadece bir kız çocuğu olsa bile. Sadece kız çocuğu alabilecekleri söylenmişti onlara. Bekleme listesi uzun. Hagen ise çok çaresizdi. Öyle çaresizdi ki uzun uzun düşündükten sonra şirketi bir gün bir kadının ellerine bırakma fikrini kabullenebildi. O kadın Hagen için kutsal olan ne varsa devam ettirecek, onun yarattıklarını muhafaza edecek, onun ikame adamı olacaktı. Kadın Hagen'in istediği her şeyi, işin gerektirdiği her şeyi yaptı. Blum Cenaze Hizmetleri şirketi Hagen'in tüm dünyasıydı. Onun için diğer her şeyden daha önemliydi. Geleneksel bir işti bu. Kızın hapishanesi, anaokulu. Savaştan kısa süre sonra ölümün ticarete hizmet ettiği bir zamanda kurulmuştu. Eskiden konu komşunun yaptığı işi 1949'da Blum'lar üstlenmişti. Biri öldüğünde yardım eden, ölülerin yıkanması, giydirilmesi ve katafalka konulması ile ilgilenen komşuların yerine ölü yıkayıcılar almıştı. Kaç zamandır doğal olan bundan böyle tabu olmuştu. Ölülere dokunmak, tabutların içinde yitip gitmeden onlarla vedalaşmak. İnsanlar artık her şeyi mümkün olduğunca çabuk halleden, cesedi alıp toprağa veren biri olduğu için memnundu. Temiz ve nesnel. Blum'lar Innsbruck'un ileri gelenlerindendi. Geçimlerini ölülerle sağlıyorlardı. Önce Hagen'in babası, sonra Hagen ve şimdi de Blum. Sadece Blum, çünkü isminden nefret ediyor. O ismi artık bir gün bile katlanamıyordu. Brünnhilde ölüleri rahat bırak. Brünnhilde, onlarla oynamayı kes artık. Brünnhilde, parmaklarını burunlarına sokmaktan vazgeç. Brünnhilde... Onunla hiç ilgisi olmayan bir isim. Hagen tam bir Alman olduğu için Wagner'i, Nibelungen'i sevdiği için, kızının onun dünyasına uymasını istediği için karısıyla birlikte verdikleri bir isimdi Brünnhilde. Hayatından çıkardığı bir isim. Artık sadece Blum. Brünnhilde değil. 16'sından beri. Hagen'in küçük askeri olmaya bir son verdiğinden beri onun taleplerini olduğu gibi yerine getirmekten, ona sınırsız itaat etmekten vazgeçtiğinden beri. Sadece Blum bu konuda ısrarlıydı. Bu yüzden cezalandırılsa da önemsemedi. Blum gökyüzünü seyrediyor, müziğin sesini daha da açıyor, tekne beşik gibi sallanıyor, etrafta kimsecikler yok. Yardım eden kimse, onların çığlıklarını duyan hiç kimse yok. Onun dışında hiç kimse. Orada öylece çırılçıplak uzanıyor. Neredeyse cenaze hazırlık masasındaki ölüler gibi. Kendini bildi bileli masanın üzerinde gördüğü soğuk ve cansız ölüler gibi. Babasına yardım ederdi, hiç arkadaşı yoktu. Yaptıkları iş diğer çocukları korkutup ondan uzaklaştırıyordu. Çocuklar babasının ve bizzat onun işinin ölüler olmasıyla başa çıkamadılar. Bloom'u ucube ilan ettiler. Ona gülüyor, ona dışlıyor, onunla alay ediyor, ona sataşıyorlardı. Bloom daima acı çekiyordu. Çocukluğu, gençliği boyunca. Bir erkek ya da bir kız arkadaşı olsun istiyor, hayatını paylaşabileceği, konuşabileceği ve gülebileceği birinin özlemini çekiyordu. Ama kimse yoktu, hep yalnızdı. Anne babasından başka kimsesi yoktu. Sevgisiz insanlar, sarılmayı bilmeyen sessiz bir anne ve onu bir çocuğun yapmaması gereken şeyleri yapmaya zorlayan bir baba. 7 yaşından beri ölülerle ilgilenmek zorundaydı. Oyalanma Brünnhilde, erken kalkan çok yol alır. Öyle durma Brünnhilde, korkma seni ısırmazlar. Küçük bir kız gibi davranıp durma, sık dişini ve ağlamayı kes. Artık sesini kesmez ve sana söylediklerimi yapmazsan tabutu boylarsın. Anladın mı Brünnhilde? Kaybedecek vakit yoktu, bununla baş etmeyi öğrenmeliydi. Babası ondan imkansızı istiyordu. Bloom ölülerin saçlarını yıkıyor, onları tıraş ediyor, vücutlarındaki kanı suyla temizliyor ve giydirilmelerine yardım ediyordu. 10 yaşına geldiğinde ilk kez bir ağzı kapatıp dikti. İstenileni yapmayı reddederse tabuta kapatılıyordu. Sayısız kez, saatlerce, karanlıkta, korku dolu, yapayalnız küçük bir çocuk. Bloom, Hagen onun iradesini her seferinde yeniden kırardı. Tabutun içine yatmaya zorlanır, Hagen tabutun kapağını kapatıverirdi. ''Bana başka seçenek bırakmıyorsun Brünnhilde. Karşı çıkmaktan ne zaman vazgeçeceksin?'' ''Başka seçeneğim yok Brünnhilde.'' Ve kapak kapanırdı. Ahşap bir sandıkta bir çocuk. Dayanabildiği kadar dayanırdı. Keşke daha güçlü olabilseydi. Ama o sadece bir çocuktu, dayanmak zorundaydı çünkü savunmasızdı. Kimse ona yardım etmez, kimse gözyaşlarını, yalvarışlarını umursamazdı. ''Bunu yapmak istemiyorum, yapamam, lütfen.'' İğneyi çenenin altından geçirip ağız boşluğuna batırmadan hemen önce. Ölü etten geçen iplik, her şeyi yapıyordu. Ama yine de yetersizdi. Dokunulmaya, anne babasının onunla gurur duyduklarını söyleyen bakışlara ne çok özlem duyduğunun bir önemi yoktu. Bloom'un özlemleri dindirilmeden kaldı. Ne çok çabalarsa çabalasın asla yeterli değildi. O her zaman sadece küçük bir kız çocuğuydu, çaresiz ve aciz. Küçük Bloom, lütfen çıkar beni baba. Ne olur beni oraya kapatma. Ne olur yine tabuta koyma baba. Ne olur yapma. Cezaydı, ıstıraptı, sonraları gündelik işe dönüşen şey başta cehennemdi. Elini her uzatışı, her bakışı, dokunduğu soğuk ölü ten. Binlerce kez gözler ve ağızlar sildi, kanlı ve kurtlanmış yaraları temizledi. Çürümüş cesetler, kopmuş vücut parçaları vardı orada. Çocukluk yoktu, mumlarla süslü pastalar, giydirip soyduğu oyuncak bebekler yoktu. Sadece ölü büyük, ağır bebekler, kıllı kollar ve bacaklar, hareketsiz ağızlar, kafaları öylesine ağırdı ki güçlükle tutabiliyordu. Tebessüm yoktu, güzel sözler yoktu, hiçbir şey yoktu. Sadece onu işe koşan babası vardı. Sayısız ceset, yüzler, cinsel organlar ve dışkı, etrafında yatan, ilgilenmek zorunda olduğu ölü insanlar. Lastik eldivenleriyle 10 yaşındaki bir kız çocuğu, annesi onu yemeğe çağırırdı. Sanki Bloom avluda arkadaşlarıyla oynuyordu. ''Yemek hazır, ellerinizi yıkayın. Babanın en sevdiği yemek sizi bekliyor.'' Sanki her şey normal, her şey doğruydu. Babaya özenle hazırlanmış bir rosto, Bloom'a bir kaza kurbanı. Hagen tepeleme dolu kaşığı nasıl da ağzına tıkardı. O sırada Bloom parçalanmış etleri, yaşlı yara bere içindeki adamları, onların kağıt gibi tenlerini ve yan odadaki yemekten sonra temizlemek zorunda olduğu irin ve kanı düşünürdü. Enfes olmuş Erta, her zamanki gibi fevkalade. Ve Bloom tabağını itiverirdi. Kendini bildi bileli ölüler oradaydı. Cenaze arabalarıyla, ambulanslarla gelirlerdi. Sonsuza dek uykuya daldıkları yataklarından gelirlerdi. Kanlar içinde paramparça gelirlerdi. Kalp kriziyle bıçaklanmış, dövülerek öldürülmüş, otopside kesilmiş gelirlerdi. Bloom'un hayatına, onun küçük dünyasına giriverirlerdi. Kimse ona bunu isteyip istemediğini sormazdı. Buna gücü yeter mi diye sormazdı. Ölü insanlar orada alüminyum masada öylece yatarlardı. İlk zamanlar korkudan ödü patlardı. Ama ne zaman bilinmez, zaman da sessizleşti, sakinleşti. Bloom dünyasına alıştı. Başka seçeneği olmadığını, gidecek başka hiçbir yeri olmadığını kabullenmeye başladı. Ölülerden değil, yaşayanlardan korkması gerektiğini öğrendi. Bunu bilmek ona iyi geliyordu. Onlarla yalnız kalmak, fırsat bulduğu an o odaya, cenaze hazırlık odasına çekiliyordu. Günün birinde ölüler arkadaşı oldu, onlarla konuşuyordu. Bloom onlardan daha güçlüydü. Onlara ne olacağına karar verebiliyordu. Ne kadar ağır ve iri olurlarsa olsunlar, hiçbiri canını yakamıyordu. Artık hareket etmiyorlardı, nefes almıyorlardı. Kolları ve bacakları orada öylece duruyordu. Oyuncak bebekler gibiydiler. Oyunlar oynadı, büyük, soğuk bebekler. Onlara güveniyor, her zaman her şeyi söylüyordu. Onların yanında olmadığı zamanlar suskundu. Anne babasıyla tek kelime konuşmuyordu. Sadece huzur istiyor, hiçbir şey bilmek istemiyordu. Yalnızca ondan istenenleri yerine getiriyor ve kendi dünyasına çekiliyordu. Şimdiye dek. Bloom, güneş nasıl da yakıyor. Nihayet kavuştuğu sükunet nasıl da iyi geliyor. Anne babasıyla yelkenli de, kendini bildi bileli. Yılda 3 hafta suda tekrarlanıp duran mavi, her seferinde gerçeğe bir mola, bir düş gibi. Öyle güzeldi ki. Trieste'den Yugoslavya'ya, Yunanistan'a, Türkiye'ye, İspanya'ya. Haftalarca teknede, haftalarca hayat güzeldi. Çapa yukarı çekilip rüzgar yelkeni doldurduğunda sevinirdi. Hagen ona nelerin önemli olduğunu, dümenin nasıl kullanıldığını, fırtınada nasıl hayatta kalındığını gösterdiğinde de. Bloom'un gözlerinin önüne geliyor hatıralar. Öğrendiği ve hala öğrenmesi gereken her şeyi hatırlıyor. Adalar, rüzgar ve hatta gülebilen ebeveyni, çünkü tatildi. Genelde donuk olan yüzleri tatilde hareketlenirdi. Hatta bazen Bloom orada sevgiyi gördüğü hissine kapılırdı. Sadece kısacık bir an için olsa bile. 20 yıl boyunca bunu bekledi. Hep bunun özlemini duydu. Tamamen normal bir kız çocuğu, cesetlerle ilgilenmekten daha fazlasını yapabilen bir genç kadın olmanın yollarını aradı. Ama artık yaşamak istiyor. Kıpırdamayacak, ne olursa olsun hareket etmeyecek. Orada sadece Bloom ve tenindeki güneş var. Çığlıkları ve tekneye vuran yumrukların sesini duymazdan geliyor. Yüzen, çaresiz iki beden, yukarıdan görünüyorlar. İkisi de bir yerlere tutunmaya çalışıyor. Tırnakları tekrar tekrar boydan boya küpeşteyi kazıyor. Eski güzel tekne, yukarıya çekilebilen sürgülü merdiven, ona bağırırlarken yerinde olmayan merdiven. Hagen her şeyi orijinal halinde bırakmakta ısrar ederdi. Teknede hiçbir şey değiştirilmez, acil durumlar için tedbir alınmazdı. Saçmalamayın, sadece geri zekalar merdiveni yukarıda unutur. Bir gün böyle bir aptallık yapacak olursam bırakın boğulayım. Ne kadar başına buyruktu. Oysa şimdi nasıl da ezik ve aciz. Büyük Hagen ve onun her tası, o ikisi için geri dönüş yok artık, suya atlayıverdiler. Akılsız, yaşlı, sevgisiz iki insan. Kalbi zayıf, nefes darlığı çeken, paniğe kapılmış iki insan. Bağırıyor, su yutuyorlar. 2 saattir bu haldeler. Tekneye dönmek, küpeşteye tırmanmak istiyor, her yolu deniyor, suda çırpınıyorlar. Teknenin yanında yüzüyor, ağlıyor, bağırıyor, yumruklarıyla ahşabı dövüyor, adını aykırıyorlar. Brünnhilde! Tekrar tekrar Brünnhilde! Elbette Brünnhilde onları duymuyor. Ne kadar yüksek sesle bağırdıklarının, parmaklarının ne kadar şiddetli kanadığının önemi yok. Öleceklerini biliyor. Hagen ve Hertha onlar da biliyorlar. Bloom'un onları duyduğunu, yukarıda uzandığını ve hiçbir şey yapmadığını, tekne hareket halindeyken sadece müziğini dinlediğini, gülümsüyor. Çünkü az sonra sona ereceğini biliyor. Bağırmayı keseceklerini, nihayet her şeyin yoluna gireceğini. Her şey yolunda, neredeyse başarmak üzere. Artık sadece o ve gökyüzü var. Başka hiçbir şey yok. Ve nihayet hayat. 3 saatten fazladır kavurucu güneşin altında. Sessizce kavruluyor teni, sessiz. Artık hiçbir şey duyamıyor. Tekneye vuran yumruklar yok artık. Ona ne yapması gerektiğini söyleyen biri yok. Hagen ve Hertha sonsuza dek susacaklar. Hiçbir şey yok artık. Geçmiş geri dönmek zorunda olduğu eski hayatı yok. Bloom şimdi dümene geçecek, tekneyi Trieste'ye geri götürecek, bir şeyleri değiştirecek, eski parkeleri söküp atacak evden, yeni bir veda holü inşa edecek, yeni bir hazırlık odası, evin her köşesini baştan sona yenileyecek. O ikisini anımsatan her şeyi çöpe atacak. Bloom 24 yaşında, şimdi ayağa kalkacak, giyinecek ve telsizle sahil güvenliği haber verecek. Çaresizce onlara annesiyle babasının kaybolduğunu, o uyurken sırra kadem bastıklarını söyleyecek. Hagen'in sert içkisinden büyük bir yudum alacak ve yardım bekleyecek. Dehşete düşmüş rolünü telsizle tekrar tekrar oynayacak, bağıracak ve ağlayacak. Şimdi 40 dakika geçti. Bloom denizde onları arıyor beklerken. Hagen'dan iz yok, Hertha'dan da. Hiçbir iz yok. Sadece bir talihsizlikti. Öylece kayboldular, ebediyen sulara gömüldüler. Ciğerleri suyla doldu. Günün birinde suyun yüzüne çıkacak, denizden çıkarılacak 2 ceset. Bloom güvertede ayakta el sallıyor. Tekneyi görünce nasıl da feryat figan yardım istiyor. Küçük bir yelkenli, sahil güvenlik değil. Çaresizliğini ilk fark eden bir turist. Titreyen Bloom neler olduğunu anlatıyor. Tekneye gelip ona yardım eden, onunla ilgilenen, tekneyi karış karış arayan ve gözlerini denizde gezdiren yabancı adam. Bloom'a iyi gelen, teselli veren sesi, onu çepeçevre saran kolları, ansızın hissettiği şefkat. Adamın elleri güneş yanığı, Bloom'un teni. Uyuyakaldım, bu benim suçum, onları bulmak zorundayız, neredeler? Tanrı aşkına nerede? Ben ne yaptım? Geri dönmeliyiz, ya beni arıyorlarsa artık orada değiller. Gitmişler, yoklar işte, ya öldülerse? Çığlık çığlığa, bağıra bağıra, güçlükle ayrılıyor adamın kollarından. Durmadan dövünüyor, olanlardan ötürü kendini suçluyor. Benim suçum diye haykırıyor. Adam onu tutmak istediğinde ona da vuruyor, ağlıyor, çırpınıyor kollarında. Şu anda her şeyi doğru yapmak zorunda Bloom. Şu anda söylediği her şey, yaptığı her şey adamı ikna etmek zorunda. Adam ona inanmalı, bir an bile şüphelenmemeli. O yabancı, hoş adam. Adamın onu tutmasına izin veriyor. Öyle yakın ki ona, başı adamın göğsünde, adam onu bırakmıyor. Hızlı hızlı nefes alıyor. Bloom adamın kokusunu duyabiliyor, sesini duyuyor, fısıldayan sesini. Adım Mark diyor, ben polisim, her şey yoluna girecek. 1. ayrımın sonu, sayfa 19.